Ayrım 10, sayfa 123. Yollar çok. Şimdi şu hikayeyi izleyelim. İsmet Bey, Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinin sık görünen misafirleri arasında değildir. Çünkü kendisi İstanbul'da ne de olsa resmi görevli sayılır. İstanbul'da hem İtilaf Emniyet Teşkilatı hem Padişah Hükümeti gözlerini kulaklarını dört açmışlardır. Ama gene de buluşuyorlardır. İsmet Bey'in sulh hazırlıkları komisyonu üyesi veya başkanı olduğu günlerde de Şişli'de buluşurlar. Onu Mustafa Kemal davet etmiştir. Şişli'deki evde bütün perdeleri inik odadan içeri girince İsmet Bey sorar. Yine ne var? Ya sen de? Bildiğin gibi. Bu sırada Mustafa Kemal masanın üstüne bir harita açar. Sağ elini Anadolu'nun üstüne basıp sorar. Mesela hiçbir sıfat ve selahiye sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada kurtuluş çarelerini aramak için en müsait mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek en kolay yol neresi olabilir? İsmet Bey Mustafa Kemal'in yüzüne biraz uzunca bakar. Karar verdin mi? Şimdilik bundan bahsetme. Bana memleketi, halkı ve orduyu anlamış vaziyeti yakından görmüş, tehlikenin büyüklüğünden şüphesi kalmamış bir arkadaş gibi cevap ver. İsmet Bey, masanın kenarındaki bir sandalyeye ilişir. Mustafa Kemal ayakta sigarasını içmektedir, düşüncelidir. Nihayet İsmet Bey ayağa kalkar. Her zamanki çocuksu gülümseyişli cevabını verir. Mıntıkalar çok, yollar çok. Çeşitli serlerde yayınlanan bu hikayenin aslı bizzat Atatürk tarafından anlatılmıştır. O günler Mustafa Kemal'in belki kararlı olduğu değil ama karara yaklaştığı günlerdir. O günler nihayet bir buhran zirvesine açılacak ve bu buhran kararı duyacaktır. Bu ruh gelişmeleri Tek Adam'ın birinci cildinde ve buhran bahsinde işlenmiştir. Sayfa 370-377 Şevke Süreyya Aydemir. Nitekim bir süre sonra hem de hiçbir sıfat ve selahiyeti olmaksızın değil, 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Anadolu karasına çıkmak yolu açılınca Mustafa Kemal hareketinden önce ve bu sefer kendisi İsmet Bey'in evindedir. Mustafa Kemal bu ziyareti şöyle anlatır. Şimdi size mahrem bir buluşmadan bahsedeyim. Süleymaniye sokaklarından birinde hoş bir ev. Buraya vakitsiz ve teklifsiz gitmiştim. Kim olduğumuzu bilmeksizin bizi evin içinde gören hizmetçi kız ne istiyorsunuz? Beyefendi hazır değil diyordu. Kızcağızı hele bizi misafir odasına al. Bir taraftan da beyefendi de hazır olur dedim. Odaya girdik. Hizmetçi kıza fazla bir şey söylemeye lüzum kalmadan ev sahibi beyefendi güler yüzüyle içeri girdi. Ne haber, ne haber? Bu ne baskın? Bu ev sahibi kimdi tahmin ediyor musunuz? İsmet Bey. Vaktim dar. Sana hikayeyi kısaca söyleyeyim dedim ve her şeyi anlattım. Ben yerleşinceye kadar sen de bana yardım edeceksin ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin. Veda etmek üzere ayağa kalktım. Ellerimi tuttu. Biraz daha konuşsaydık dedi. Ama ben İstanbul'da kaldığım müddetçe benimle mümkün olduğu kadar az alakalı görünmesinde rica ettim. Bu misafir odasında perdeleri iniktir. Bu bir veda ziyaretidir. Hem veda hem bir randevulaşma. Nitekim 27 Aralık 1919'da ve Mustafa Kemal'in temsil heyeti reisi olarak Ankara'ya gelişinden az sonra Albay İsmet Bey Süleymaniye'deki evinden ayrılacaktır. 8 Ocak 1920'de Ankara'da olacaktır. Bu onun Ankara'ya birinci gelişidir. İkinci gelişi de ise İsmet Bey artık Ankaralıdır ve 1. Millet Meclisi'nde mebus, 1. Millet Meclisi hükümetinde vekildir. Şimdi bu konulara biraz yakından değinmeliyiz. Olaylar ve yolculuklar. Mustafa Kemal'den ilk davet Bursa üzerinden geldi. Bursa'da bulunan 17. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey'in yaveri Selahattin Yurseven Bey ile bir arkadaşı bu vazifeyle İstanbul'a gönderilmişlerdir. İsmet Bey'in İstanbul'da en yakın arkadaşı, daha mektepten tanıştıkları ve Yemen'e beraber gittikleri Kurmay Binbaşı Saffet Bey'dir. Sonra mebus, vekil ve CHP Genel Sekreteri. İsmet Bey ile Saffet Bey akşam üzerleri işten çıkınca Galata'da Cenyo Birhanesi'nin kuytu bir köşesinde birer bardak bir şey içmeyi itiyat edinmişlerdir. Bursa'dan gelen haberciler onları orada bulurlar. Binbiri ihtiyatla haberi iletirler. Ama İsmet Bey daha da ihtiyatlıdır. İşi ve gelenleri adeta yadırgar görünür. Ama birkaç gün sonra İsmet Bey Ankara yolundadır. 8 Ocak 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal'le buluşurlar. İstanbul'da bulunduğu müddetçe İsmet Bey'in Ankara'daki hareketle ilgisini belirten işareti ve belgeler vardır. Mesela Büyük Nutuk'ta 253 numaralı vesikada yer alan ve Mustafa Kemal tarafından İsmet'e yazılan şifre Londra Konferansı Mütehassıslar Heyeti'ne askeri mütehassıs olarak Miralay İsmet Bey'in isminin koydurulması, en karışık bir zamanda ve Harbiye Nezaretinden heyeti temsiliye reisine çektiği telgraf vesaire. Zaten Mustafa Kemal'in Harbiye Nezaretinde uzun zaman gözü ve kulağı mesabesinde bir habercisi de vardır. Nezaret başhaberi Salih Bozok. Ali Fuat Cebesoy sahneyi şöyle anlatır. Hatırladığıma göre 8 Ocak 1920 sabahı hazırlamış olduğum bir müdafaa projesi ve planı üzerinde Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek maksadıyla heyeti temsiliyenin bulunduğu Ziraat Mektebi binasına gitmiştim. Paşa'nın odasına girdiğim zaman Ankara'ya gelen Erkan-ı Harp Miralayı İsmet, Sayın İsmet İnönü Bey'i de orada görünce memnun oldum. Birçok muharebelerde arkadaşlık yaptığım ve uzun yıllardan beri yakından tanıştığımız İsmet Bey ile Ankara'da karşılaşmak benim için hakiki bir bahtiyarlıktı. İsmet Bey mütarekeye tekadüm eden günlerde hastalanmış ve Halep'ten ayrılarak İstanbul'a gitmişti. Mütarekenin ilk gününden itibaren başlayan ve daha ne kadar süreceği malum olmayan milli hareket ve davalarımızın devamı sırasında kendisiyle görüşememiş, yardımlarından faydalanamamıştık. İsmet Bey'i hakiki bir yardımcı olarak görüyor, artık bizden ayrılmayacağını hükmediyordum. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 276-277. Fakat Ali Fuat Paşa, görüşmeleri sırasında da ilk gelişinde İsmet Bey'in Ankara'da ancak bir veya iki gün kaldığını ve Mustafa Kemal'le görüşüp ayrıldığını hatırlar. İnönü'nün anlattığına göre ise ilk gelişinde Ankara'da kalışı epey uzamıştır. Üstlerinin habersiz geldiğini anlatır. Temsil heyetinin kurma işlerinde uzunca bir süre çalıştığını ve Harp Tarihi Teşkilatı'nın heyeti temsiliye ile ilgili evrakında bu devreye ait imzalarının bulunacağını söyler. Sonra Fevzi Paşa'nın daveti üzerine İstanbul'a döndüğünü nakleder. Fevzi Paşa 3 Şubat 1920'de Harbiye Nazırı olmuştu. Şu halde ve İnönü'nün naklettiğine göre kendisinin Ankara'da bir nevi ve gayri resmi çalışması Ocak ayının ilk günleri ile Şubat'ın belki son günleri arasına rastlar. İsmet Bey bu süreyi biraz daha uzun olarak hatırlar. Fakat kendisini Fevzi Paşa'nın geri çağırdığını bildirdiğine göre sürenin bu aralarda olması gerektir. Çünkü bu konuda Mustafa Kemal'in büyük nutkundaki açıklamaları şöyledir. 3 Mart 36 tarihli 1920 münderecatı fevkalade dikkati çeken bir şifre aldım. Bu şifre İstanbul'dan İsmet Bey'den geliyordu. İsmet Bey, ben Ankara'ya geldikten sonra Ankara'ya yanıma gelmişti. Beraber çalışıyorduk. Mersinli Cemal Paşa'dan sonra Harbiye Nezaheti makamına Fevzi Paşa Hazretleri geldi. Müşarru İleyhin Fevzi Paşa'nın sureti mahsusada talebi üzerine ve bilhassa mühim bir maksatla kendisini bahis konusu tarihten birkaç gün evvel İstanbul'a göndermiştim. Mühim gördüğümüz şuydu. Yunanlar taarruza hazırlanıyorlar. Buna karşı makul olan bütün kuvvetleri seferber ederek muntazam bir harbe girmekti. Bahusus Fevzi Paşa Hazretleri bu lüzum ve zarureti takdir etmekteydi. Mustafa Kemal nutkunun burasında Fevzi Paşa'yı daha önce de Anadolu ile görüş birliği halinde gösterir. İşte bu hazırlığı yapmak üzere İsmet Bey'in İstanbul'da bulunması ve hatta Erkan-ı Harbiye riyasetini resmen getirilerek çalışmasının temini çok faydalı olacaktı. Bu maksatla İstanbul'a gitmesine lüzum görmüştüm. İsmet Paşa'nın telgrafı şudur. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Alınan malumata göre İstanbul'da bir cemiyet teşekkül ve bu cemiyet İngilizlerle karar birliği yapmış. Hükümetin düşürülerek malum bir hükümetin kurulması, meclisin feshi, İzmir ve Adana'nın işgalini temin için Kuvayi Milliye'nin ilgası, cihan için sulh ve mesamelete amil olmak üzere İstanbul'da İslamlar arası bir hilafet şurası teşkili, Bolşeviklik aleyhine fetva çıkarılması kararlar cümlesinden imiş. Nazır Paşa bu cemiyetin faaliyetine ehemmiyet veriyor. Anadolu'daki Aznavur teşebbüslerinin bu faaliyetten olduğu gibi İngilizlerin hükümeti tazdiki de aynı sebeptendir. Malumat olarak arz etmekliğimi arzu ettiler. İsmet, Harbiye Nezaheti Başyaveri, Binbaşı Salih. Fakat hatıralarda bazı çatışmalar olsa bile mühim olan onun ikinci gelişi ve artık devamlı olarak Ankara'ya yerleşişidir. Bu yolculukta İstanbul'un müttefikler tarafından resmen işgalinden sonra rastlar. Çok renklidir. Kısaca anlatalım. İsmet Bey, Haydarpaşa'ya vardığı zaman hava karlı ve tipilidir. O geceyi Kadıköy'ünde Saffet Bey'in, Arıkan, evinde geçirir. Ankara günlerinin ve Ankara'daki işlerin muhasebesi o gece evvela orada ve bu iki arkadaş arasında yapılır. Bir er ve bir kafile. 6 Mart'ta İstanbul resmen işgal altına alındı. 18 Mart'ta İstanbul'daki son Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli ilan ederek dağıldı. 19 Mart'ta temsil heyeti reisi Mustafa Kemal Paşa, temsil heyeti adına Millet Meclisi'nin Ankara'da toplanacağı çağrısını yayınladı. Hülasa artık müttefiklerden, İstanbul hükümetinden ve padişahtan bir şeyler ummak diye bir kapanıyordu. Gözler ve ümitler artık Ankara'ya çevrildi. İstanbul'un işgali üzerine ve 18 Mart Perşembe günü Matbuat Cemiyeti'nde yapılan bir toplantıda İsmet Bey'in iki kelimelik bir beyanı çok ilgi çekicidir. Toplantıda muharirler, mütefekkirler ve bazı nezaretlerin temsilcileri de vardı. İsmet Bey de oradaydı. Zaten o matbuat çevresi ve ileri gelen aydınlarla temaslarını mütarekede hiçbir zaman kesmemişti. Nihayet toplantıda çok ateşli, müspet ve menfi hitabelerden sonra köşesinde bütün bunları dinleyen bu albaya da fikrini sordular. Ya siz ne fikirdesiniz beyefendi? Anadolu'ya sormalı. Evet, artık söz Anadolu'nundu. İstanbul'un işgali denebilir ki en çok Mustafa Kemal'in ve Milli Hareket'in işine yaradı. Paşa zaten bunu bekliyordu. Daha işgalden ve meclisin kapanışından, dağıtılışından önce Mustafa Kemal'in bu durumu İstanbul Meclisi'ndeki yakın arkadaşlarını hatırlatan, onların tedbir almalarını, Anadolu'ya gelmelerini isteyen ve mecliste Ankara'daki temsil heyetinin sözcüsü olması gereken Rauf Orbay Bey'e yazdığı 22 Ocak 1920 tarihli telgraf ilgi çekicidir. Nutuk sayfa 232 ve 1927 baskısı. İstanbul artık İsmet Bey için de tehlikeliydi. Zaten bazı haberler bekliyordu. Nihayet beklenilen haber geldi. 19 Mart 1920 gecesi Süleymaniye'deki eve gelen emekli albay Reşat Bey orada Saffet Bey'i de ev sahibinin yanında buldu. İsmet Bey gelen haberciye misafirinin yanında çekinmeden konuşabileceğini söyledi. Telgraf geldi. Çağırıyor mu? Evet efendim. Hangi vasıta ile aldınız? O sıralarda Ankara ile İstanbul'un gizli bağıntısı hala kesilememişti. Evvela umumi harpte ve padişahın Anadolu'ya geçirmesi ihtimali düşünülerek yapılmış ve İngilizlerin bilmediği bir hat vardı. Sonra ve en niyetlisi de Ankara telgraflarının Kocaeli'de Mutçalı köyüne kadar gelen metin ve şifrelerin oradan ve emin adamlar vasıtasıyla İstanbul'daki gizli teşkilata ulaştırmaktı. Milli mücadele sırasında İstanbul'daki gizli teşekküller hakkında Albay Hüsamettin Göktürk'ün İki Devrim Perde Arkası isimli eserinde malumat vardır. İsmet Bey, Reşat Bey'in son cevabını alınca hemen ayağa kalktı. Hangi vasıta ile gideceğiz? Her şey hazırdır efendim. Ben de hazırım. Albay İsmet Bey artık hem kaderinin hem de kendi iradesi dışında gelişen olayların ve şartların önüne çizdiği yola çıkıyordu. Tanınmış bir İstanbul ailenin kızı ve kadın yazar Fatma Aliye Hanım'ın köşkünün kapısını gece yüzü kalkık yakasının içinde kaybolan İsmet Bey çalınca kapıyı İsmail Hakkı Bey açtı. Sonra Sivas mebusu İsmail Hakkı Başak. Az sonra da Saffet Bey Arıkan çıka geldi. Hareket şöyle tertiplenmişti. Yarım saat sonraki banyo trenine iki yolcu ayrı ayrı binecekler. Trende gazetelerine dalmış gibi görünecekler. Biletleri alınmış. Maltepe istasyonunda inecekler. Onları Şükrü Bey karşılayacak ama konuşmayacaklar. O önden yürüyecek. Bahçe ortasında dikkati çekmeyen ahşap bir eve varacaklar. Bu bahçede yüzbaşı Demir Hulusi ve binbaşı Trabzonlu Şevki onları beklemektedirler. Eve varılır. Hava kış ve karanlıktır. Mangallı bir odadadırlar. Mangal ortada ışıldar. Haberler pek iyi değildir. Ne vasıta ile gideceğiz? Ne menzil var beyefendi, ne vasıta. İki nefer elbisesi bulabilir misiniz? Elbiseler bulunur, elbiseler değiştirilir. Şimdi ortada iki yer vardır. Künyeleri doldurulur. Maltepe Endaht Mektebi Müdürü Şükrü Bey bu erlerin vesikalarını imzalar. Adları Ahmet, Mehmet gibi bir şeydir. Bu erlerin üç ağaç köyünde ağaç kesmeye gittikleri kaydedilmiştir. Elbise ve eşyaları daha önde ve bir mekkare hayvanı ile gitmiştir. İsmet Bey ile Saffet Bey bu er vasıkaları ile önlerinde Yüzbaşı İhsan Bey Maltepe'den Yakacığa doğru ıslak çamurlu tarlalar içinde yol alırlar. Çünkü ana yol İngiliz devriyelerinin kontrolündedir. Şimdi sabahın erken saatleridir. İki er Yakacık'ta durmazlar. Bütün gün yürünür. Nihayet Kurna köyüne varırlar. İlk durak yeri buradaki kahvedir. Ocakta ateş yanar. Islak ve yorgun yolcular ateşin karşısında alçak kahve iskemlelerinde pineklerler. Ama orada onları bekleyen biri var. O zamanlar bu yoldan geçen yolcular tarafından adı bilinen Yavuz Fehmi. Fehmi onları bir işaretle dışarı alır. Sonra selam vaziyetine geçerek onlara yatakların hazır olduğunu bildirir. Yüzbaşı İhsan Bey'in dayısı, emekli binbaşı Nail Bey'in evi Kurnaköy'dedir. Gece orada geçirilecektir. Tam sofraya bağdaş kurulduğu zaman dışarıda ayak sesleri duyulur. Herkes tetiktedir. Yavuz Fehmi tabancası elinde dışarıya fırlar. Ama gelenlerin ikisi yabancı değildir. Süreyya Bey, sonra Kocaeli milletvekili Süreyya Yiğit ve Üsküdar'da Özbekler tekkesi şeyhi Ata Efendi. Bu zatın tekkesi de gizli bir durak yeriydi. Fakat iş haber alınmıştı. Üçüncü yolcu Nevres adında karışık, şüpheli, eski bir kurmaydır. Onun o ortada belirişi ilk yolcularında ev sahiplerinde kafalarını karıştırır. İlk yolcular kabalaklarını yüzlerini indirirler. Yavuz Fehmi arkadan işaretle Saffet Bey'i dışarıya çağırır. Yavuz Fehmi'nin düşündüğü, eğer İsmet Bey izin verirse Nevres'i hemen o gece ve oracıkta öbür dünyaya göndermektir. Ama İsmet Bey o kadar komiteci değildir. Hayır, bu adam şimdi bizimle beraber. Eğer ileride bir fenalığa kalkarsa cezasını veririz. Hatta ondan sonra İsmet Bey Nevres'in önüne dikilir. Beni tanımadın galiba. Muhatabı sarsılır. Aman İsmet Bey efendi. Ondan sonra kaygı sırası Nevres'e gelir ve artık ondan bir fenalık erişmez. Sabah erkenden yola çıkılır. Artık bir küçük kafiledirler. Ama Kutçalı'ya varınca başka bir kafileyle karşılaşılır. İstanbul Mebusan Meclisi'nin başkanı Celalettin Arif Bey, İsmail Fazıl Paşa, Keskinli Rıza, sonra Mebus, İstiklal Mahkemesi'nce idam edilmiştir. Nuri, Çerkes Reşit, Çerkes Edim'in büyük kardeşi. Artık kafile büyümüştür ve bir kumandan seçmelidir. Ona tabi olunmalıdır. Er elbiseli Albay İsmet, ondan sonra bu kafilenin başı ve idarecisidir. Dördüncü gün daha emin bir bölgeye varır. Küçük Arslan çetesi kafileye muhafız verilmiştir. Buraları o devrin ünlü siması hem asker hem çeteci Dayı Mesut Bey'in kontrolündedir. Ama ilerisi için bir teminat verilemez. Çünkü Adapazarı, Hendek, Düzce tarafları karmakarışıktır. İngilizler ise İzmit ve havalisini kontrolleri altında tutarlar. Her uğradıkları köyde başka türlü karşılanırlar. Bazen dost, bazen düşman ama kim oldukları da boyuna merak edilir. Bir köylü dayanamaz sorar. Bunlar necedir oğul? Er kumandan cevap verir. Kadastro heyeti baba. Harita alıyorlar. Bu er kıyafetli albay yabancı gözlerden uzak kalınca boyuna haritasını eğilir. Sakarya geçitleri hep kontrol altındadır. Ama bir kolayı bulunur ve karşı yakada Aksu'ya geçilir. Adapazarı taraflarının karışıklıklarından nihayet kurtulunmuştur. Ama ilerisi de daha emniyeti değildir. Dağlarda, yollarda görünmemeye çalışılarak bir gece Hendek'e varılır. Bolu'ya da bu kuşkular içinde ulaşır. Ankara'da Mustafa Kemal, Kutçalı'dan beri onun izini aramaktadır. Yolculara Bolu'da o ev hazırlatmıştır. Ev sahibi misafirleri konuklar. İki ere de merdiven altında bir yer gösterir. Ama bu erler bir aralık misafir odasına girip de misafirler birden ayağa kalkınca ev sahibi bir hoş olur. Bir şeyler anlar ve gülüşerek bu er baş köşelere geçirilir. Bolu'dan sonra yolculuk artık kolaylaşır. Nihayet 9 Nisan 1920'de Beypazarı üzerinden Ankara'ya varılır. İstanbul'dan ayrılışın tam 21. günüdür. Mustafa Kemal bütün arkadaşları halktan büyük bir kafileyle bu gelenleri şehir dışında karşılar. Efeler, seymenler gösteriler yaparlar. Davullar, zurnalar çalınır. Akköprü tarafı mahşer gibi kaynar. İstanbul'da dağılan Mebusan Meclisi'nin reisi sıfatıyla ve zaten cüsseli, gösterişli bir zat olan Celalettin Arif Bey, arkasında arkadaşları en önde ilerler. O daha o dakikadan Ankara'da saygıdeğer, üstün bir söz sahibi görünmek pozlarındadır. Daha şimdiden en yetkili baş gibi davranmaya çalışır. El sıkışmalar, öpüşmeler, kucaklaşmalar arasında er kıyafetli kafile başkanı unutulmuş gibidir. Ali Fuat Paşa o sırada kendisini İsmet Bey'i sessizce oradan aldığını ve kendi karargahına götürdüğünü anlatır. Fakat başka ve daha renkli bir sahnede anlatılır. Mustafa Kemal boyuna sağa sola seyirdir. Gözleri kalabalığın arasında birini arar fakat göremez, sabırsızlanır. İsmet Bey nerede? Hani ya İsmet Bey? İsmet Bey nerede? İsmet Bey tozdan dumandan göz gözü görmeyen kalabalığın bir kenarında, yıpranmış bir er elbisesi içinde, basit, alımsız fakat sakin, güleç bu hengameyi seyreder. Nihayet Mustafa Kemal'le göz göze gelirler. Mustafa Kemal koşar gibi seyirtir, kucaklaşır, sarılırlar. Hoş geldin İsmet, hoş geldin. Ne iyi ettin geldin. Bugün çok iyi ettin de çabuk geldin. İsmet Bey artık Ankara'dadır.